Ayrım 14, Rüzgar, Kan ve Kelebek, Ayşe Akdeniz, sayfa 154. Az önce yediği yumrukla yere serilmiş olan kaptan kenarlara tutuna tutuna kalktı. Homurdanarak kaptan köşkündeki mindere yığıldı. Pilot Rüzgar'ın yanına dönmüştü. Onu yatağın köşesinde sırtı yastığa dayalı battaniye sımsıkı sarılmış halde buldu. Usulca titreyen kadına yaklaştı. Battaniyenin tam kapatmadığı çıplak omuzlarını da örtüp neredeyse fısıldığıyla "Hepsi geçti," dedi. Rüzgar'ın burnundan dudağına doğru sızan kanı görünce başının üstünden uzanıp lambri duvardaki dolaba açtı, ilk yardım kutusunu indirdi. Rüzgar korkmuş bir çocuğun gözlerindeki masumiyetle bakıyordu kendisine. O da endişe dolu gözleriyle ona güven telkin etmek istiyor ama bunu başarıp başaramayacağını bilmiyordu. Yumuşak bir sesle "Böyle gel, bu tarafa, bana doğru," dedi. Yatağın ucuna oturdu, onu daha fazla ürkütmekten çekiniyordu. Bu kadının etkisine girmiş olmak onu rahatsız ediyordu. Acaba ona olan duygularını daha fazla gelişmeden dondurabilir miydi? Üstelik bunun hiç de sırası değildi. Rüzgar'ın savunmasız ve üzgün bakışlarından etkilenmişti. "Sana dokunmayacağımı biliyorsun. Bu odaya bir daha benden başka hiç kimse gelmeyecek, sana söz veriyorum," dedi. Yanıt alamayınca devam etti, "Burnundan kan sızıyor." Elini burnuna dokundurup parmağına bulaşan kanı ona da göstererek "Pansuman yapmalı, yaklaş da temizleyelim," dedi. Rüzgar kalçasının üzerinde kayarak pilota yanaştı. Gözlerinden boşalan birkaç damla yaş yanaklarından aşağı titrek bir yol çizdi. Pilotun bakışlarında bir an içinde olsa bir üzüntü ifadesi yakaladığını sandı. Ama sonra bunun mümkün olamayacağını hatırlayıp bu düşünceyi kafasından attı. Pilot kanayan burnuna pansuman yapmaya çalışırken acıyla irkildi. "Pilot, acıtmak istemedim," dedi. "Beni bulamayacaklar değil mi?" "Bulsunlar mı istiyorsun?" Rüzgar yarı aradık gözlerini şaşkınlıkla pilota çevirdi uysal bir sesle. "Yok canım, neden bulunmak isteyeyim? Baksanıza halimden ne kadar memnunum," dedi. Pilot umulmadık bir öfkeyle "Neden?" diye sordu. "Bu olaya kadar bir şikayetiniz oldu mu? Elimden gelen ilgiyi gösterdiğimi sanıyordum." Hassas bir nokta yakaladığını düşünen Rüzgar onu konuşturmak istedi. "Kuzu postuna bürünmek size yakışmadı." "Ben mi kuzu postuna?" Pilot ilk olarak gerçekten gülümsemişti. Rüzgar devam etmeye karar verdi. "Ne menem işler çevirdiğinizi bilmiyorum ama... Ama..." Ateş onu iyiden iyiye sarsmıştı. Sözünü bitiremedi. "Ama ne? Akıbetim..." "Hayatta kimin akıbeti belli ki, benimki ya da sizinki belli olsun." Adamın Rüzgar'ın acı çekmesinden hoşlanmadığı belliydi. Dün gece de hasta olmasından etkilenmiş, iyileşmesini sağlayan o tuhaf içeceği yapıp getirmişti. Ya kadın olduğu için böyle davranıyordu ya da onu nereye götürüyorlarsa teslim etmesi gereken yere sağlam götürmek zorunda olduğu için. Büyük ihtimalle ikinci şık diye düşündü. Pilot kameranın tuvaletine girdi. Elindeki küçük havluyu bir süre akıtıp ılınmasını beklediği musluk suyunda ıslatıp sıktı. Yatağın yanına döndüğünde Rüzgar battaniyeye paket gibi sımsıkı sarılmış yatıyordu. Pilot uzanıp ıslak havluyla Rüzgar'ın yüzünü sildi. Sonra tekrar dolaba uzandı. Kurumuş giysilerini yatağın ucuna koydu. Pilot kendisinden nefret eden rehinenin içini rahatlatmak için söyleyebileceklerini söyleyip söylememekte tereddüt etti. Bu konuda daha bir müddet susması gerektiğini biliyordu. Bu riski alamazdı. Karşısında hassas, duygusal ve sağlığına tam kavuşmamış bir kadın vardı. Son günlerde yaşadıklarının üzerine bir de bu konuda bir şeyler öğrenirse iyice sarsılabilir, hata yapabilirdi. En iyisi şimdilik susmaktı. Üstelik güvenini kazanıp arabı tavlayana kadar tam bir yıl uğraşmıştı. Reise ulaşmasına ramak kalmıştı. Bir yıllık emeği heba etmenin anlamı yoktu. Şansı yaver giderse zaten kadına yardım edebilirdi. En iyisi onu hep göz önünde tutmaktı. Yakalanırsa ikisi de hapı yutardı. Rüzgar'ın böyle hassas, ürkek olduğunu bilseydi daha havalimanından ayrılmadan önlem almayı planlardı. Ama artık çok geçti. Kaldı ki o olmadan reise ulaşması da imkansız sayılırdı. Reisin esas istediği Rüzgar'dı. Yeni yedek pilotun kendisi olduğundan henüz haberi yoktu. Ama reisin en güvendiği adamının sağ kolu olmuştu. Duygularına kapılırsa bir çuval inciri berbat ederdi. Kafasını iyi çalıştırmalıydı. Servisten en az iki yardımcısının kendisini İstanbul'daki piste kadar izlediğinden emindi. Hatta bindikleri küçük özel uçağı görüp haberi iletmiş olmaları gerekiyordu. Ama ondan sonrası meçhuldü. Rüzgar uyuduktan kısa bir süre sonra iniş yapmışlardı. Yine özel bir pistte öncekinden biraz daha büyük bir uçağa geçmişlerdi. Bu sırada kadını uyur vaziyette kucağında taşımıştı. Arap takip edilme ihtimalini düşünerek küçük uçağı boşalttıktan sonra başka bir pilotla geri göndermişti. Pilot istihbaratın ikinci uçağı takibi alıp almadığını bilmiyordu. Kendisi Arap'ın yedek pilotu ve mükemmel Türkçe konuşan tek elemanı olarak beklemekteydi. İkinci uçakla aynı araziden kalkış yaptıktan sonra indikleri bölgede bir süre arabayla yol alıp tekneye binmişlerdi. Buraya gelinceye kadar kendi takımından hiçbir hareket görmemesi tuhaftı. Yoksa izini kayıp mı etmişlerdi? Eğer öyleyse bu ikisi için de felaket demekti. ''Üstünü giyin, sana içecek sıcak bir şey getireyim.'' dedi Rüzgar'a. ''Kapıyı dışarıdan kilitleyeceğim. Ama sadece sen korkma diye. Yoksa bu kamaraya artık benden başkası giremez, tamam mı?''
''Neden bana yardım ettin?''
''Lazım olduğun için.''
''Neye lazım olacağım?''
''Yakında öğrenirsin.''
''Ne kadar yakında?''
''Oldukça yakında Rüzgar.''
''Rüzgar?''
''Bu senin ismin değil mi?''
''Evet ama.''
''Ama ne?
İsmimi ilk defa bu kadar içten söyledin.''
''Belki de içten olduğum içindir.''
''Neden beni alıkoyuyorsun?''
''Patron böyle istedi.''
''Patron, yani sizin bir veya daha fazla üstünüz var değil mi?''
''Maalesef.''
''Nasıl biri?''
''Benim üstüm o gördüğün Arap, az konuşan, onun üstü reis, patron yani.''
''Onun da üstü, üstünde üstü var mı? Nereye kadar?''
''Sanırım bu kadar sohbet yeter.''
''Lütfen.''
''Sonra.'' dedi pilot ve dışarı çıktı.
Rüzgar bir dakika diye seslendi arkasından ama yanıt alamadı.
Kameranın kapısı usulca çekildi, anahtar yuvasında döndü. Rüzgar yalnız kalınca kuruyan giysilerini giydi, artık kendisini daha emniyette hissediyordu. Kameranın içinde kalıp olacakları beklemekten başka çaresi yoktu. 15. Kısım. Despina arka arkaya çalan zile söylene söylene kapıyı açtığında tanımadığı bir yüzle karşılaştı. ''Despina Hanım olmalısınız.'' dedi komiser Nevzat.
''Evet.''
Nevzat polis kimliğini gösterdikten sonra konuşmasına devam etti. ''Rüzgar Hanım'ı arıyorum. Telefonu iki gündür cevap vermiyor. Acaba nerede olduğuna dair bir bilginiz var mı?''
''Tabii, güney sahillerinde birkaç gün dinlenecektir ve dönecektir.''
''Güney mi?'' Komiser Nevzat kafasını kaşıdı. ''İçeri girebilir miyim bayan?''
''Tabii tabii, affedersiniz. Buyurun mutfağa, bir kahve yapayım size.''
Komiser Nevzat teşekkür ederim dedi ve kadının peşinden mutfağa yürüdü. Sesinin duyulduğuna emin olmak isteyen bir vurguyla cep telefonu da cevap vermiyor dedi.
Belki açmamıştır, bazen öyle yapar.
Kendisine şehirden ayrılmamasının doğru olacağını söylemiştim. Kaldı ki böyle bir durumda ya haber vermedi ya telefonu açık olmalıydı.
Belki pili bitmiştir.
İyi de dedi komiser, gittiği gün kimseyle görüştü mü, yani gelen oldu mu?
''Kimse gelmedi. Hırsız girmişti. Rüzgar morali bozulduğu için gitmek istedi.''
''Neler yapar?''
''Kim? Rüzgar?''
''Evet, Rüzgar Hanım.''
''Kiracım olduğundan beri birkaç kere kazı yapmaya gitmiştir. İstanbul'da kaldığı zaman gündüzleri bile çalışır.''
''Akşamları?''
''Akşamları arkadaşlarıyla gezer.''
''Bayan arkadaşlar mı, erkek arkadaşlar mı?'' Bu soruyu komiser Nevzat'a meraktan sorduğunu düşünen Despina söylendi.
''Bu sizi ilgilendirir.
Araştırma için lazım olabilir diye.''
''Anlıyorum. Rüzgar güzeldir. Ama son zamanlarda erkek arkadaşı yoktur. Zati ona göre bir jön de yoktur.''
Komiser Nevzat şubeye döndüğünde kafası bir aydı karışıktı. Pas ve küf kokan odayı havalandırmak için camı araladı, duvara yaslandı. Şubenin avlusunda otlarla oynaşan kedi yavrusunu izlemeye koyuldu. Tam o sırada lacivert bir araba avlunun sonundaki demir kapıdan geçip giriş kapısının önünde durdu. İçinden tanıdık bir yüz çıktı. Komiserin dudaklarında mutlu bir gülümseme belirdi. "Hey Zeyyat!" diye seslendi camdan aşağı sarkarak. Başını yukarı çeviren Zeyyat, "Selam abi!" dedi yukarıya bakıp. Nevzat merdivenlerden inerek Zeyyat'ı giriş aralığında karşıladı. "Hoş geldin, nasılsın aslanım?"
"Eyvallah abi, sen nasılsın?"
İyiyim iyiyim, esas seni sormadı, endişelendirdim beni. Ama görünüşe bakılırsa kelleyi kurtarmışsın, Allah'a şükür diyelim.
İşler kızışmaya başlayınca ülke dışına çıkmayı uygun gördüm. Zaten kameraman çocuk yaralanınca fazla durmanın anlamı kalmadığından onu elçiliğe emanet edip Beyrut'a geçtim. El Hayati'nin bazı adamlarıyla görüştüm, korktuğum başımıza geldi.
Nedir o?
Ahmet'in ölümünde rüzgarın parmağı var sanılıyor.
Muhtemelen arkeolog olduğu için.
Tabii, Ahmet Londra'da satışa çıkarılan bir haritayı almak istiyormuş. Piri Reis'in haritası. Daha doğrusu birkaç haritanın devamı ve sonuncusuymuş galiba.
Hazine mi?
Bilmiyorum ama büyük ihtimalle öyle olmalı.
Ve
arkeolog olduğundan Rüzgar'ın bu haritayı ele geçirmek istediğini düşünüyorlar. Aslında Rüzgar bu haritanın müzeye kalması için müzayede satışını durdurma girişimlerinde bulunmuş.
Aha, Musa'nın kafasındakini şimdi anlıyorum. Rüzgar'ın haritayı satın alma gücü olmadığından Ahmet'in ortadan kaldırılmasını planladığını sanıyor. Nevzat arkasına yaslandı. Zeyyat önündeki sehpanın üstünde duran sudan bir yudum alıp konuşmasına devam etti.
Evet, Musa'nın böyle bir sonuca ulaşmasının kendisine göre haklı nedenleri olduğunu varsaysak bile çok saçma.
Nevzat onu onaylamak için belki dedi, gerçi bu işler belli olmaz. Ama Usame ile Rüzgar zaten sevgiliydi. İstese tekrar aralarına girip bu haritaya, hatta diğer haritalara ulaşmanın bir yolunu bulabilirdi.
Zeyyat bu konunun hatırlatılmasından pek hoşlanmadığını belirten bir boğaz temizleme öksürüğünden sonra sözlerine devam etti. Bu arada Ahmet'in ölümü bir şey değiştirmedi. Usame el-Hayati müzayedeye katılıp haritayı almış. Yani her halükarda harita ailenin eline geçmiş vaziyette.
Nevzat sözü alıp, halbuki harita müzeye kalsaydı Rüzgar'ın çok işine yarayacaktı. Araştırmalarını yapmak için tüm imkanlara sahip olacak ve hatta hazineye ulaşabilecekti dedi.
Ortada bir hazine olduğu kesin değil ki.
Bence kesin ve Rüzgar bunu biliyor.
Ne yani, sen de bunun katil olduğunu söyleyeceksin?
Bilmiyorum, kadın çok akıllı, neden olmasın? Düşün bir kere, eğer bu haritanın yol gösterdiği gerçekten paha biçilmez tarihi bir hazine varsa insanın başı dönebilir. Kim olsa bazı riskleri göze alabilir.
Cinayeti de mi?
Belki cinayeti bile, her şeyin bir bedeli vardır.
Nevzat, saçmalıyorsun. Yani sen de bir bedel karşılığı komplo hazırlayıp birinin katil olabileceğini mi söylüyorsun? Galiba haklısın. Diyelim ki Rüzgar'ın bu işte parmağı yok. Peki o zaman nereye yok oldu bu kadın?
Yok mu oldu? Nasıl yok oldu?
Komiser Nevzat yanıt vermedi. Ayağa kalkıp cama yöneldi. Gözleriyle avluda oynamakta olan yavru kediyi aradı ama bu sefer göremedi.
Zeyyat'a dönerek konuştu. Sana söylemek istediğim...
Nedir abi?
Rüzgar birkaç gündür ortalıkta yok.
Anlamadım, nasıl yani?
Ev sahibesi güneye bir yerlere tatile gittiğini söyledi. Tam olarak nereye gittiğini bilmiyor ya da söylemiyor.
Telefon açtın mı?
Cep telefonundan aradım. Bir polisimi ona her gün birkaç kere telefon etmekle görevlendirdim. Ama
hiç cevap alamadınız öyle mi? Zeyyat endişelenmeye başlamıştı.
Doğru, telefonu sürekli kapalı.
Bu biraz tuhaf değil mi? Neden telefonunu kapatsın?
Kaybetmiş olabilir diye düşündüm. Yani telefonunu kaybetmiş olabilir yahut hiç kimseyle görüşmek istemiyordur.
Yok, bu bana mantıklı gelmiyor. Burada yaşananlardan sonra biraz ürkmüş olması gerekiyor. Yani telefonunun açık olması onu daha rahat hissettirir.
Nasıl diye sordu Nevzat.
Birilerinin ona ulaşabileceğini bilmek ya da istediği zaman birilerine ulaşabileceğini bilmek kadınlara güç verir.
Vay, yıllardır Freud'la çalışmışım da haberim yokmuş yahu.
Nevzat, saçmalama, ne demek istediğimi biliyorsun.
Ondan hoşlanıyorsun değil mi?
Bu açıklama hafif kalır.
Komiser Nevzat aşık mısın yoksa diye sorup bir hayret ifadesi takındı.
Bilmiyorum.
Ciddi olamazsın.
Neden olamam?
Kadını tanımıyorsun bile.
İyi ya, tanışırız işte.
İyi iyi, nasıl istersen öyle yap dedi Nevzat. Biraz dalga geçerek, seninle başa çıkılmaz zaten. Polis akademisinin en fırlama, emme basma tulumba, en romantik çocuğu diyerek kahkahayı bastı.
Hayret bir şeysin Nevzat. Yıllar öncesini gündeme getirmenin ne gereği var şimdi?
Hiç değişmedin Zeyyat. Peki Rüzgar senin teşkilatta olduğunu biliyor mu?
Tabii ki hayır.
Öğrenmesini ister misin?
Hayır, o zaman yaklaşmayabilir.
Ne yapmayı düşünüyorsun?
Onunla irtibata geçmenin yollarını aramayı. Bu dosyayı üstüme alıyorum. Gerekirse tamamen.
Buna gerek olmayacak. Beraberiz. Bir an önce işe koyulalım. Kuşkularım artmaya başladı.
Şu telefonu versene abi.
16. kızım. Yıl milattan önce 550. Konuşmalar tahta perdenin dışında otlayıp meleşen kuzuların seslerine karışarak yok oldu. Yağ kadili sönmeye yüz tutarken barakanın içine ince bir sıcaklık yayıldı. Kıyıya vuran dalgaların laciverdi, sabahın ilk ışıklarında derin derin soluyan açık maviyle yer değiştiriyordu. Gün doğumunda göçmüş bedenlerin ruhları deniz yüzeyinde beliren sisin suyla birleşmesi gibi buluşmuş, dalga, kum ve ot hışırtıları tatlı bir nabeye dönüşmüştü. Kuzuların bile dinleyeceği kadar hafif fısıltılarla söylenen aryalara benziyordu sesler. Sabahın ılık, ince ışık huzmeleri barakanın pencere boşluğundan ileri süzülüyordu. Sevgililerin vücutlarından buharlaşıp yükselen ter ve nefesleri ince bir tül gibiydi. Duvar aralıklarından içeri giren tüy hafifliğindeki rengarenk kelebekler ışığı yakalamak istercesine huzmenin içinde dönüp duruyordu. Sessizliğin çığlığında albenili kanatlarından dökülen renkli tozlar sevişen iki bedenin yüzüne, saçlarına bir sır gibi iniyordu. Genç kızın ince uzun parmakları sevgilisinin bedenini saran kahverengi pamuklu giysinin aralığından içeri girmiş, sıcaklığını onun vücuduna yayıyordu. Olağanüstü tatlı bir yorgunluktan yavaş yavaş sıyrılırlarken tuttuğu nefesini bırakan genç adam az önce ihtirasla seviştiği genç kadının bedenine arzuyla sokuldu yeniden. Kadının ıslak dudaklarından yükselen sıcak soluğunu yutarcasına kapandı ağzına. Hazdan kısılmış ışıltılı gözlerinin çekici parlaklığında kayboldu.
''Gidiyorsun, uzaklara gidiyorsun.'' dedi genç kadın bir süre sonra.
''Hayır, hiçbir yere gitmiyorum.''
''Yarın gönderecekler seni bir diyardan ötekine.''
''Nereden çıkarıyorsun?''
''Sen ve ben tekrar buluşamayacağız, ayrı ayrı yaşlanacağız.'' Sen diyar diyar imparatorluklar, saraylar dolaşacaksın. Önemli olayların içinde bir elçi olarak yaşlanacaksın. Ben vadilerde dolaşacak, bu barakada yıllarımı geçireceğim, kuzular ve kelebeklerle. Burada, Kelebekler Vadisi'nde.
Hayır, biz ayrılmayacağız, hiç ayrılmayacağız.
Gittiğin uzak diyarlardan bana gelmek isteyecek ama ne kadar istersen iste her şeyi bırakıp gelemeyeceksin.
Genç kadın sevgilisinin itiraz cümlelerine kulağını tıkamışçasına konuşmasına devam ediyordu.
Yollar uzayacak, gelmek istesen bile ayaklarına yağmur, fırtına, kar dolanacak. Bana ulaşmanı önleyen insanlar çıkacak yoluna. Ama bir gün gelecek, beni şiddetle isteyeceksin. Bir gün, bilinmeyen bir zamanda, belki de bilinmeyen bir alem ve bedende bana sarılacaksın.
Genç kadın cümlesini bitirdikten sonra yumuşacık bir hareketle sıyrıldı erkeğinin kollarından. Her açıldığında gıcırdayan tahta kapıyı demir kolundan tutup araladı. Bir elini denize doğru uzatıp dalgaları gösterdi, kaşları çatıldı. Sesini iyice yükseltip haykırdı.
''Bak, sonsuza kadar unutmamak üzere bak. Dalgaların coşkusuna, arzu ve ihtiraslarına bak. Tenimin altı işte öyle, karanlık var, engel var ama o engeli aşabilirsek.''
Adam genç kadının söylediklerini anlamakta güçlük çekiyor, sadece ayrılmak istemediğini biliyordu. ''Hayır, biz
dedi kaldı. Kadın soluksuz devam etti. ''Sus, yalvarırım sus. Biz birbirimizle bedenlerimiz gazaba uğramışçasına acı çekinceye kadar sevişeceğiz. Daha önce hiç kimsenin hiç kimseyi sevmediği gibi bu günü, bu geceyi bir kere daha yaşayacağız. Sen de, ben de başka vücutlarda ama başka bir zamanda.
Aniden kararan gökyüzü kurşuni bulut kümeleriyle doldu. Bulutlar arasından sıyrılan şimşekler köpüren dalgaları kamçılarcasına çakıyordu. Genç elçi yağan yağmuru kapı aralığından şaşkın ve nemli gözlerle izliyor, dalgaların dehşet dolu uğultusunu dinliyordu. Ellerini karnına bastıran sevgilisi, aynı dalgalar seni görünce azan, seni düşününce oluşan bu dalgalar şuramda karnımda da var diye aykırıp dizlerinin üstüne çöktü. Gözlerinden sicim gibi akan yaşlar pembe yanaklarını ıslatıp gerdanına süzüldü. Seni gönderecekler dedi. Arzuların da seninle birlikte gidecek. Elleriyle yerden güç alıp kalktı. Tahta kapıyı ardına kadar açtı, denize döndü, kollarını göğe uzattı. Şu yarılmaya yüz tutan denize, öfkeden çıldıran şu dalgalara bak dedi. Zamanı gelince dinip sakinleşecek. Arzularımla beraber onlar da sönecek. Sen bizim diyarı terk edince bu maviler tek bir dalga bile görmeyecek. Kapının biraz ilerisinde otlayan sürüdeki koyun ve kuzular yağmura rağmen sıcaklığın yükselmesinden huylanıp meleşerek etrafa dağıldı. Ötelerdeki tepede sürünün çobanı gökyüzünün renginin kurşuniden kirli sarıya dönüşmesini dehşet içinde izliyordu.
14. Ayrımın sonu. Sayfa 167.